Ayrım 23.
İbrani peygamberlerinin bütün yaptıkları, Musa şeriatini aşmaları ve gelenek tarafından değil de Rab böyle dedi sözcükleri tarafından salık verilen yeni ve daha içten bir erdemi savunmalarıdır. Sokrates, yasalara göre seçilmiş devlet adamlarının gösterdikleri gibi değil, kendi tanrısının emrettiği gibi hareket eder. O, içinden gelen sese uymamaktansa ölümü göze almaya hazırdır. Kendi yaşadıkları dönemde birer asi sayılan bu adamların hepsi de sonradan onur kazanmışlardır. Bu adamların ortaya attığı ve kendi zamanlarında yenilik sayılan şeyler sonradan olağan kabul edilmiştir. Ne var ki bu şeylerin ne olduğunu belirtmek kolay değildir. Tarihsel kaynağı bulunan bir dine bağlı ya da böyle bir dinin o dinden önce din yerine geçen bir şeyden geliştiğini kabul eden düşünce sahibi herhangi bir kişi en az şunu kabul etmelidir. Daha önceki bir yaşayış biçiminden bazı bakımlardan iyi olan bir yaşayış biçimi, önce bir birey ya da bir takım bireyler tarafından ve bu bireylerin kendi çağlarındaki devlet ve kilise öğretilerine karşı ileri sürülmüştür. Bundan da bir bireyin törel sorunlar konusunda kendi zamanına kadarki ve bütün insanlığın kabul ettiği yargılara karşı çıkmasının bile her zaman için yanlış olmayabileceği sonucuna varılır. Bilim alanında herkes bugün bilime uyan akideyi kabul eder. Ne var ki bilim alanında yeni bir akideyi sınama yolları bilinmektedir ve bilim alanında her yeni akide gelenekten daha başka nedenlere dayanılarak ya herkes tarafından hemen kabul edilir ya da herkes tarafından reddedilir. Töre bilim alanında ise yeni bir akideye uygulayabileceğimiz böylesine apaçık bir sınama yolu yoktur. Bir peygamber vaazına "Rab böyle dedi" diyerek başlayabilir. Bu da yeter. Yeter ama başkaları onun sahici bir vahiy alıp almadığını nereden bilecekler? Ne gariptir ki tesniyede de pozitif bilimde çoğunlukla kesin kabul edilen sınamanın aynı, yani kehanetin doğru çıkıp çıkmadığına bakma yolu önerilmektedir. Ve Rabbin söylemediği sözü nasıl bilelim diye yüreğinden dersen peygamber Rabbin ismiyle söylediği zaman o şey olmaz ve çıkmazsa Rabbin söylediği şey odur. Peygamber küstahlıkla söylemiştir. Bir dipnot. Tesniye 18. 21-22. Ne var ki modern kafalar bunu bir törebilimsel akide sınaması olarak kabul edemezler. Şu soruya yanıt vermemiz gereklidir. Töre bilimsel akide ne demektir ve eğer bir yol varsa hangi yollardan sınanabilir? Tarihsel olarak töre bilim dinle ilişkilidir. Çoğu insanlar yetkiyi yeterli saymışlardır. İncil ya da kilise tarafından yanlış ya da doğru diye ileri sürülen yanlış ya da doğrudur. Bununla birlikte zaman zaman Tanrı'dan esinlenen kişiler ortaya çıkmıştır. Bunlar neyin doğru neyin yanlış olduğunu kendilerinin bildiklerini, zira bunları kendilerine doğrudan doğruya Tanrı'nın söylediğini ileri sürmüşlerdir. Sofuların görüşleriyle bu bireylerin hepsi de çok eski zamanlarda yaşamışlardır ve eğer modern bir adam çıkıp da Tanrı'dan esinlendiği savında bulunacak olursa onu tımarhaneye kapamak gerekir. Meğer ki kilise bu bireyin bildirilerini onaylaya. Bununla birlikte bir isyancı, diktatör haline genellikle bu yoldan geldiği için isyancıların meşru işlevlerinin ne olduğu konusunda karar vermemize bu durum yardım etmez. Töre bilimi dinsel olmayan terimlerle anlatabilir miyiz? Victoria döneminin serbest düşünürleri bunun mümkün olabileceğinden kuşku duymuyorlardı. Örneğin, faydacılar çok yüksek ahlaklı kimselerdi ve ahlaklarının akla uygun temellere dayandığına inanıyorlardı. Ne var ki bu husus onların sandığından biraz daha güçtü. Faydacıların adı geçince aklımıza gelen bir soru üzerinde duralım. Bir davranış kuralı, töre bilimin kendi kendine var olan bir önermesi olabilir mi? Yoksa bu kural her zaman ilgili davranışın iyi ya da kötü sonuçlarına göre mi çıkarılmalıdır? Geleneksel görüş odur ki bazı eylemler sonuçları söz konusu olmaksızın iyidir. Bazı eylemler de yine sonuçları söz konusu olmaksızın kötüdür. Başka bazı eylemler ise töre bilimsel açıdan nötrdür ve bunlar üzerinde sonuçlarına göre yargıda bulunulabilir. Kurtulmaları olanağı bulunmayan hastaların acı çektirilmeden öldürülmesi ya da bir adamın ölen karısının kız kardeşiyle evlenip evlenemeyeceği töre bilimsel bir husustur. Ama para değerini altına esas tutma yöntemi töre bilimsel bir husus değildir. Töre bilimsel hususların her biri bu sıfatın uygulandığı bütün durumları kapsayacak iki yanı vardır. Bir husus A, eski İbranileri ilgilendirmişse ya da B, Canterbury Başpiskoposunun resmi uzmanlık alanı içine giriyorsa töre bilimseldir. Töre bilimsel sözcüğünün bu genel kullanılış biçiminin savunulacak yanı bulunmadığı apaçıktır. Bununla birlikte bazı öyle davranışlar var ki, kendi hesabıma ben bu davranışlardan iğrendiğim ve bu iğrenişim bana ahlaka uygun göründüğü halde, iğrenişim o davranışların sonuçlarının apaçık bir değerlendirilişine dayanmamaktadır. Birçok kişiler bana, demokrasinin korunması, ki bunun önemine inanıyorum, için biricik yolun bir yığın çocuğu zehirli gazla öldürmek ve daha başka dehşet verici şeyler yapmak olduğunu söylediler. Ben, demokrasinin korunması uğrunda bile böyle yollara başvurulmasına razı olamayacağımın farkındayım. Kendi kendime bu gibi yollara başvuranların istenilen amacı sağlayamayacaklarını ya da sağlasalar bile bu yolların demokrasinin getirebileceği bütün iyilikleri silecek kadar büyük kötülükler doğuracağını söylüyorum. Bu savımın doğruluk derecesinden iyice emin değilim. Beni bu yolların istenilen amacı sağlayacağına ve bunlardan başkasının asla işe yaramayacağına ikna etseler bile, öyle sanıyorum ki ben yine de bunları reddederdim. Buna karşılık, psikolojik imgelem, iyi diye nitelemem gereken hiçbir şeyin bu yollardan sağlanamayacağına beni inandırıyor. Felsefi açıdan konuşursak, öyle sanıyorum ki bütün eylemlerin sonuçlarına göre yargılanmak gerektir. Ama bu zor olduğundan, eylemlerin sonuçları önceden kesinlikle bilinemeyeceğinden ve eylemlerin sonuçlarını görmek zaman istediğinden, uygulamada sonuçlarının araştırılması beklenmeksizin, bazı eylemlerin mahkum edilmesi, bazılarının da makbul tutulması gerektiği düşünülebilir. Bundan ötürü bence faydacılar gibi herhangi bir koşul içinde doğru olan eylem, verilere göre düşünülebilecek bütün eylemlerin kötülüklerine karşı iyilik dengesini en çok sağlaması olasılığı bulunan eylemdir. Ama böyle eylemleri töre kurallarının varlığı destekleyebilir diyorum. Bu görüş kabul edilmekle töre bilim, iyinin ve kötünün birer araç değil de kendi içlerinde birer amaç oldukları şeklindeki tanımlarına indirgenmiş olur. Faydacılar iyinin zevk, kötünün de acı olduğunu söylerler. Ama birisi çıkıp da bu görüşte olmadığını söylese, faydacılar ona karşı ne gibi bir kanıt ileri sürebilirler? Yaşamın amaçları üzerine ileri sürülen çeşitli görüşleri düşünürüz. Birisi çıkar iyi zevktir der, bir başkası çıkar iyi, Ariler için zevk, Yahudiler için ızdıraptır der. Daha başka biri de iyi, Tanrı'yı daima övmek ve onu kutsamaktan ibarettir savında bulunur. Bu üç adamın iddia ettiği nedir ve bunların birbirlerini ikna edebilmeleri için ne gibi yöntemler vardır? Bu üç adam, bilim adamları gibi olgulara başvuramazlar. Bunların tartışmalarına ilişkin bir olgu yoktur. Bu üç adam arasındaki ayrılık, olguların anlatılışında değil, güçlü isteklerin anlatılışındadır. Bu iyidir dediğim zaman bunun, ben bunu istiyorum demek olduğu savında değilim. Beni bir şeye iyi demeye yönelten şey, sadece özel bir tür istektir. İstek, bir dereceye kadar kişilik dışı, gayri şahsi olmalıdır. İstek, sadece benim özel koşullarımla değil, beni hoşnut edecek türden bir dünya ile de ilgili olmalıdır. Bir kral şöyle diyebilir, hükümdarlık iyidir, ben de hükümdar olduğuma memnunum. Bu önermenin birinci bölümü kuşkusuz töre bilimseldir. Ama kralın hükümdar olmaktan duyduğu memnunluğun töre bilimsel nitelik kazanması için, kralın bir inceleme sonucunda başka hiç kimsenin kendisi kadar iyi bir kral olamayacağına aklı yatması gereklidir. Daha önce de bir münasebetle, din ve bilimde, değer yargılarının bir sav olarak değil, insanlığın isteklerini ilgilendiren bir isteğin anlatımı olarak yorumlanması gerektiğini anımsatmıştım. Nefret kötüdür dediğim zaman aslında ben şöyle diyorum. Keşke hiç kimse nefret duymasa. Burada bir sav ileri sürmüyorum. Sadece bir çeşit dilek anlatıyorum. Benim bu anlatımımı duyan, dileğimin bu olduğunu anlar. Ama anlayabileceği bütün olgu budur ve bu psikolojik bir olgudur. Bu anlatımda hiçbir töre bilimsel olgu yoktur. Töre bilim alanında yenilik getirenler başkalarından çok bilen kişiler değillerdi. Onlar başkalarından çok isteyen, daha doğrusu istekleri başkalarınınkinden daha kişilik dışı olan ve sıradan insanlarınkine oranla daha geniş bir alanı kapsayan kimselerdi. Bütün insanlar kendi mutluluklarını isterler. Çoğu insanlar çocuklarının mutluluğunu isterler. Azımsanmayacak sayıda insan ulusunun mutluluğunu ister. Bazıları da gerçekten ve güçlü bir biçimde bütün insanlığın mutluluğunu ister. Başkalarının böyle duygular taşımadığını ve bunun evrensel mutluluğa bir engel oluşturduğunu gören bu insanlar, başkalarının da kendileri gibi duymasını dilerler. Bu dilek, mutluluk iyidir sözcükleriyle anlatılabilir. Buda ve Stoiklerden son zamanlara kadar gelmiş geçmiş bütün büyük ahlakçılar, iyiliği olanak bulunduğu takdirde bütün insanlar tarafından eşit tadılması gereken bir şey olarak ele almışlardır. Onlar kendilerini hükümdar olarak, Yahudi ya da Yunanlı olarak düşünmemişler, sadece birer insan olarak düşünmüşlerdir. Onların töre bilimleri hep iki kaynaktan türemiştir. Bu, ahlakçılar bir yandan kendi yaşamlarındaki belirli bazı ögeleri değerlendirmişler, öte yandan sempati onları kendileri için istediklerini başkaları için de istemeye yöneltmiştir. Sempati töre bilimde evrenselleştirici güçtür. Burada sempati derken kuramsal bir ilkeyi değil psikolojik bir duyguyu anlatmak istiyorum. Sempati bir dereceye kadar içgüdüseldir. Bir çocuğun ağlaması başka bir çocuğu mutsuz edebilir. Ne var ki sempatinin sınırları da doğaldır. Kedinin fareye sempatisi yoktur. Romalılar ise fillerden gayrı hiçbir hayvana sempati beslemezlerdi. Nazilerin Yahudilere sempatileri yoktur. Stalin'in de kulaklara. Bir dipnot. Kulak, Çarlık Rusya'sında büyük toprak sahipleri, toprak ağaları. Sempati sınırlılığı olduğu anda onu karşılayan iyilik kavramı da sınırlanır. O zaman iyilik, yüce ruhlu kişilerin ya da sadece arilerin veya proletaryanın veyahut da sadece Kristadelfiyanların tadabileceği bir şey olur. Kristadelfiyan, iki dipnot. Kristadelfiyan, teslisi reddeden ve ebedi hayatta sadece hakkın üstün geleceğine inanan Dr. John Thomas tarafından 1850'de ABD'de kurulan dinsel mezhebe mensup olanlara verilen ad. Bunlar hep kedi ile fare töresidir. Kedi ile fare töresinin olanak bulunduğu zaman çürütülmesi, kuramsal alana değil uygulama alanına girer. Böyle bir törenin ustası olan iki kişi, örneğin kavgacı iki çocuk karşı karşıya geldiler mi, her biri şöyle der. Hadi seninle kedi ile fare oyunu oynayalım. Ben kedi olayım, sen de fare. Bunun üzerine yine ikisi birden itiraz ederler. Hayır, sen kedi olamazsın, ben olacağım kedi. Böylece çoğunlukla her ikisi de birer Kilkenny kedi olurlar. 3. Dipnot. Kilkenny kediler. İrlandalıların bir fable'ında geçen iki kedi. Masala göre bu iki kedi öylesine hırslı dövüşmüşlerdir ki, dövüş sonunda ortada kuyruklarından başka bir şey kalmamıştır. Ama eğer ikisinden biri ötekine tam anlamıyla üstün gelecek olursa, o kendi töre bilimini kurabilir. İşte o zaman Kipling'le Beyaz Adamın Boynunun Borcuyla, 4 dipnot. Beyaz ırkın öbür ırkları ezmesi ama bunu onları yönetmenin bir yolu, onları yönetmeyi de kendinin bir görevi sayması. Ya da kuzeyli ırkı veya buna benzer başka türden eşitsizlik akidesiyle karşı karşıya kalırız. Bu gibi akideler hiç kuşku yok ki fareye değil sadece kediye çekici gelir. Bunlar fareye yalın iktidar yoluyla zorla kabul ettirilir. Töre bilimsel tartışmalar çoğunlukla amaçlar üzerine değil, araçlar üzerinedir. Köleliğe, köleliğin iktisadi olmadığı savıyla saldırılabilir. Kadınların erkek önünde boynu eğik kalması, özgür kadınların konuşmalarının daha ilgi çekici olduğu savı ileri sürülerek eleştirilebilir. Dinsel nedenlerden ötürü insanlara eza ve cefa edilmesi, bu eza ve cefalar yoluyla insanlarda sağlanan dinsel inançların sahici olmadığı gerekçesine, Bu arada şunu da belirtmeliyim ki bu tamamıyla yanlıştır. Dayanılarak üzüntüyle karşılanabilir. Bununla birlikte bu gibi savların ardında amaçlar bakımından genellikle bir ayrılık vardır. Bazen Nietzsche'nin Hristiyanlığı eleştirmesinde olduğu gibi amaç ayrılığı çırılçıplak ortadadır. Hristiyan töre biliminde bütün insanlar eşit sayılır. Halbuki Nietzsche'ye göre çoğunluk kahraman için bir araçtan başka bir şey değildir. Amaçlarla ilgili tartışmalar, bilimsel tartışmalar gibi olgulara başvurularak yürütülemez. Bu gibi tartışmaların insanların duygularını değiştirmeye çalışmak yoluyla yürütülmesi gerekir. Hristiyan sempati uyandırmaya, Nietzsche yandaşı da gururu kamçılamaya çalışabilir. İktisadi ve askeri iktidar propagandayı destekleyebilir. Bu savaşım aslında sıradan bir iktidar savaşımından başka bir şey değildir. Herhangi bir akide, hatta evrensel eşitliği savunan bir akide bile, herhangi bir grubun egemenlik sağlaması yolunda bir araç olarak kullanılabilir. Örneğin Fransız devrimi, demokrasiyi silah gücüyle yayma işine giriştiği zaman böyle olmuştu. Siyasal savaşımlarda olduğu gibi, töre bilimsel savaşımlarda da iktidar bir araçtır. İnsanlar birbirlerinden nefret etmelerine, birbirlerini sömürmelerine, birbirlerine işkence etmelerine karşın yakın zamana kadar değişik bir yaşam biçimi öneren kişilere saygı duymuşlardır. Eski zamanların kabile inançlarının ya da ulusal kültlerinin yerini alan ve evrenselliği amaç edinen büyük dinler insanları, ister boyunduruk altında olsunlar, ister özgür, Yahudi ya da Yahudiden başkaları diye değil, insan olarak düşünmüşlerdir. Bu büyük dinlerin kurucuları, sempatileri evrensel olan kişilerdi. Bundan ötürü de onların geçici ve tutkulu despotların bilgeliklerini çok aşan bilgeliğe sahip olduklarına inanılıyordu. Bu kurucuların elde ettikleri sonuç, elde etmeyi istemiş olabilecekleri sonuçlara yaklaşamamıştır bile. Bir otodafe, bir dipnot, otodafe Engizisyon döneminde insanların ateşe atılması. Sırasında seyirci kalabalığının kurbanların üzerine saldırmasına engel olmak için polis gücü kullanmak gerekiyordu. Ve eğer seyircilerin diri diri yakılırken seyretmek istediklerinden biri cezasının sonradan değiştirilmesi dolayısıyla önce boğdurulup sonra ateşe atılmak ayrıcalığını elde edecek olursa seyirci kalabalığı öfkeden çılgına dönüyordu. Buna karşın evrensel sempati ilkesi ülkeleri birer birer fethederek yayıldı. Bu kişilik dışı merak gibidir. Ansal alanda kişilik dışı merak neyse, duygu alanında da kişilik dışı sempati odur. Bunların her ikisi de anlığın gelişmesinde temel ögelerdir. Geri getirilen kabile töresinin ya da aristokrat törenin uzun bir süre ayakta kalabileceğini sanmıyorum. Buda'dan bu yana bütün insanlık tarihi buna tamamıyla ters yönde bir gidişi gösterir. İktidar ne derece büyük bir tutkuyla istenirse istensin, insanın derin düşünceye dalarak kendi kendiyle baş başa kaldığı murakabe anında iyi diye düşünülen şey iktidar değildir. İnsanlığın tanrısallığa en yakın olduğu kişilerin karakterleri bunu kanıtlamıştır. Bu bölümün başında ele aldığımız töre kuralları, evladın ana babaya saygısı, karının kocasına saygısı, krallara bağlılık ve bunun gibi hep ya tamamiyle ya da kısmen çürümüştür. Çürüyüp göçen bu kuralların yerini ya Rönesans'ta olduğu gibi tam bir törel başıbozukluk ya da Reformasyon'da olduğu gibi kullanılmaktan çıkan eski kurallara oranla birçok bakımlardan çok daha sıkı yeni kurallar alır. Devlete bağlı pozitif töre alanında zamanımızda eskisine oranla çok daha büyük bir rol oynamaktadır. Hiç kuşkusuz bu, devlet gücünün artışının doğal bir sonucudur. Törenin aile ve kilise gibi başka gruplarla ilgilenen bölümleri eski yetkilerini kaybetmişlerdir. Ama teraziye vurduğumuz zaman törel duyguların ya da törel ilkelerin bugün insanlar üzerinde 18. yüzyıldakine veya orta çağdakine oranla daha az etkili olduğuna ilişkin bir belirti göremiyorum. Bu bölümü özet halinde bir çözümleme ile bitirelim. İlkel toplumlarda bu toplumlara ait töre kurallarının doğaüstü bir kaynağı bulunduğuna inanılır genellikle. Biz bir bakıma bu inanç için ortada bir neden göremesek de, bu inanç büyük çapta sözü geçen toplumdaki iktidar dengesini temsil eder. Tanrılar, iktidar sahibine boyun eğmeyi görev sayarlar. Ama iktidar sahipleri de devrim doğuracak kadar gaddar olmamalıdırlar. Halbuki peygamberlerin ve bilgelerin etkisi altında, bazen eskisiyle yan yana, bazen de eskisinin yerini alan yeni bir töre doğar. Peygamberler ve bilgelerin büyük çoğunluğu, iktidardan başka şeylere, örneğin bilgeliğe, adalete ya da evrensel sevgiye değer vermişler ve bunların kişisel başarıdan daha değerli birer amaç olarak bellenmesi gerektiğine büyük insan yığınlarını inandırmışlardır. Bir toplumsal sistemin, peygamberin ya da bilgenin değiştirmek istediği herhangi bir bölümden zarar gören kişiler, peygamberin veya bilgenin görüşlerini kendi kişisel nedenleri dolayısıyla desteklerler. Bu destekleyişin sonucu olarak ortaya çıkan devrimci eylemi karşı konulmaz kılan şey de, destekleyicilerin kişisel çıkarlarıyla peygamber ya da bilgelerin kişilik dışı törelerinin birleşmesidir. Başkaldırının toplum yaşayışındaki yeriyle ilgili olarak bir sonuca varabiliriz artık. İki tür başkaldırı vardır. Bu, ya kişisel olur ya da başkaldırının kendi içinde bulduğu topluluktan başka tür bir topluluk isteği doğurur başkaldırı düşüncesini. İkinci durumda, başkaldıranın isteği başkaları tarafından paylaşılabilir. Birçok örneklerde bu isteğin var olan sistemden yararlanan küçük bir azınlık dışında herkes tarafından paylaşıldığını gösterir. Bu tip başkaldırı anarşik değil, yapıcıdır. Eylemi geçici bir anarşiye yol açsa bile hareketin esas amacı sonunda istikrarlı bir toplum yaratmaktır. Bu tip başkaldırışı anarşik başkaldırıştan ayıran şey de onun amaçlarının kişilik dışı karakteridir. Kamu açısından bir başkaldırının haklı görülüp görülmeyeceğini sadece ve sadece olay belirler. Başkaldırı haklı görüldüğü zaman başkaldırıdan önceki iktidar kendi çıkarı bakımından şiddetli bir direnmede bulunmamakla akıllılık eder. Herhangi bir kişi insanlığın isteklerinin çoğunun var olan sistemdekinden daha iyi yerine getirilmesini sağlayacağına inandığı bir yaşam biçimi ya da bir toplumsal örgüt yöntemi düşünülebilir. Eğer düşündüğü şeyi kafasında iyice billurlaştırabilir ve insanları kendi reformunu benimsemeye kandırabilirse o kişi haklı çıkar. Başkaldırı olmasa insanlık durgunluktan kokuşur ve adaletsizliği giderecek çareden yoksun kalırdı. Bundan dolayı otoriteye boyun eğmeyi reddeden adamın belirli koşullar altında meşru bir işlevi vardır. Yeter ki onun itaatsizlik nedenleri kişisel değil toplumsal olsun. Ne var ki bu, niteliği dolayısıyla bir takım kurallara bağlanması olanağı bulunmayan bir husustur.